Üçüncü ayrım, sayfa 31. Menzilin kasası, İsmail Arı. Milyarlarca lirayı yönettikleri dernek Beşir. Menzilin en büyük kuruluşlarının başında Menzil cemaati mensubu Fatih Sarıyar tarafından 28 Ocak 2004'te kurulan Beşir Derneği geliyor. Derneğin gelirinin 2015 yılında 24 milyon 684 bin lira olduğu açıklandı. Her geçen yıl derneğin geliri katlanarak arttı. 2022 yılına gelindiğinde ise derneğin yönettiği para 247 milyon 141 bin lirayı buldu. Bu bütçe ülkedeki birçok belediye ve kamu kurumunda dahi yoktu. AKP iktidarının her türlü kolaylığı sağladığı Beşir Derneği'ne bakanlar kurulunca 22 Nisan 2013 tarihinde kamu yararına çalışan dernek statüsü verildi. Dernek bu statünün faydasını ise şöyle açıklıyor. Derneğimize yapacağınız bağışlar vergiden muaftır. Derneğimize yapacağınız gıda, giyim, yakacak ve temizlik malzemelerin maliyetinin tamamını gıda bankacılığı kapsamında verginizden indirebilirsiniz. Bu da yetmedi. AKP'li Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı döneminde bir başka kolaylık daha sağlandı. İçişleri Bakanlığı'nın 15 Aralık 2017 tarihi ve 5602 sayılı yazısı üzerine Beşir Derneği'ne bakanlar kurulunca 8 Ocak 2018 tarihinde izin almadan yardım toplama hakkı verildi. Beşir Derneği'nin kurucusu ve halen başkanı olan Fatih Sarıyar'ın kariyeri ise dikkat çekici. Sarıyar 1976'da Giresun Aluşra'da doğdu ve Şebin Karahisar İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi. Buradan sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Ardından ise kamu kuruluşlarında göreve başladı. 1999 yılında yapılan yerel seçimlerde Kocaeli Gebze Belediye Başkanlığı'na Fazilet Partili Ahmet Pembe Güllü geçti. Fatih Sarıyar da 2000 yılında Gebze Belediyesi Sosyal İşler Amiri görevine getirildi. Sarıyar Gebze Belediyesi AKP'ye geçtikten sonra da buradaki Sosyal İşler Amirliği görevini yürüttü. Bu görevini devam ettirirken 2004 yerel seçimlerinin ardından Beşir Derneği'ni kurdu. Menzilci Sarıyar hem dernek başkanlığı görevine hem de sosyal işler amirliğini 2010 yılına kadar devam ettirdi. Sarıyar'ı depremin ardından bir defa aradım. Konuşmamızın başında araçta yolculuk yaptığını söylemişti. İlerleyen saniyelerde Sarıyar ile konuşurken çakar sesi duydum. Sizin aracınızda çakar mı var diye sorunca Sarıyar birden panikledi, ne diyeceğini bilemedi ve telefonu kapattı. Gerçi Sarıyar'ın aracında çakar olması şaşırtıcı değil. Menzil şeyhleriyle çocuklarının lüks araçlarında da var. Hatta sivil polis araçlarını andıran tepe lambalı koruma araçları dahi var. İçişleri Bakanlığı veya emniyetin izniyle mi çakarlar takıldı, yoksa menzile çakar izni mi verildi sorusunun cevabı ise bir muamma. Yoksula Kur'an dağıtıyorlar. Dernek ihtiyaç sahiplerine yardımlar yaptığını belirtse de bazı projeleri oldukça dikkat çekici. Projelerden biri Mushaf-ı Şerif Dağıtım Projesi. Bu projeyle Afrika ülkelerindeki aç ve yoksul çocuklara Kur'an dağıtılıyor. Bu çalışma bizler de Mushaf-ı Şerif dağıtımları ile başta Afrika olmak üzere yoksulluk ve imkansızlık içerisindeki yerlerde Kur'an-ı Kerim'i iki kapak arasında görmemiş milyonlarca Müslüman kardeşimize en güzel hediyeleri armağan ediyoruz şeklinde açıklanıyor. Barış Derneği'nin 6 Şubat 2023'teki Maraş merkezi depremlerin ardından tekbirler eşliğinde insanları enkazdan çıkarırken gördük. Fakat sadece bununla da sınırlı kalmadılar. Deprem felaketinin ardından özellikle Beşir Derneği adı altında deprem bölgesini adeta kuşatan Menzil, depremi mürit devşirmek için bir fırsat olarak gördü. Menzil şeyhleri veya vekilleri cemaate katılanları tövbe ettiriyor. Bu yapılana ise cemaat içerisinde tövbe almak deniyor. Özellikle 6 Şubat 2023'teki depremlerden büyük oranda etkilenen Adıyaman'da da Menzil cemaati mürit devşirmek için yoğun bir çalışma başlattı. Daha insanlar yiyecek, yemek, içecek, su ve başlarını sokacak çadır bulamamışken, Beşir Derneği'nin arama kurtarma ekibi üniformasını giyen Menzil Şeyhi'nin vekili, Adıyaman'da bir binanın enkazının üzerinde çok sade depremzedeye tövbe ettirdi. Bunu da video çektirerek kayıt altına aldırdı. Çok sayıda depremzedelerin tövbe ettirildiği görüntülerde Menzil Şeyhi'nin depremzedelere ''Bütün yapmış olduğum günahlardan pişmanım, keşke yapmasaydım, inşallah bir daha yapmayacağım.'' Gavs yani Menzil Şeyhi Hazretlerini kendime şeyh kabul ettim sözlerini tekrarlattırarak tövbe ettirdiği anlaşılıyor. Çevredekilerin ise tövbe seansının ardından Allah kabul etsin dediği duyuluyor. Okuyucunun notu, cemaatin vekilleri enkaz üzerinde depremzedelere tövbe seansları düzenledi şeklinde bir fotoğraf yer almış ve 3 kişiye nasıl tövbe ettirildiği bu fotoğraflarla gösteriliyor. Cemaat içerisinde deprem bölgesinde 25 bin depremzededen tövbe alındığı da konuşuluyor. Menzilin önemli ismi buna dair şunları söyledi. Bu görüntüleri cemaatin WhatsApp gruplarında paylaştılar. Cemaatin gücünü gösterdiler. 25 bin insan tövbe etti dediler. Güçlüyüz demek bu. Bununla da sınırlı değil. Deprem felaketinin ardından büyük bir yıkım yaşandı. Yollar ya enkazlarla kapandı ya da karayolda depremde hasar gördüğü için ulaşım önemli bir sorun haline geldi. Deprem bölgelerinden ayrılmak isteyenler ve bölgeye ulaşmak isteyenlerin oluşturduğu yoğunluk ise daha büyük bir sorun doğurdu. İnsanlar deprem bölgesine ulaşmak veya ayrılmak istediği için kilitlenen trafikte saatlerce beklerken Beşir Derneği'nin araçları içerisinde Menzil cemaati şeyhlerinin olduğu lüks araçlara yol açıyordu. Menzil şeyhleri deprem bölgesinde böyle bir konvoyla geziyordu. CHP milletvekili Mustafa Adıgüzel ise Beşir Derneği mensuplarının Antakya'daki tarihi yapıların içinde ve etrafında dolandığına tanık olduğunu belirterek başka bir skandala dikkat çekiyordu. Adıgüzel yaptığı açıklamada, ''Ayrıca bizzat şahit olduğum bir durumda Menzil cemaatine bağlı Beşir Derneği mensuplarının Antakya'da olduğu üzere deprem bölgesindeki bazı kültür varlıklarının içinde dolanarak ve etrafında konuşlanarak oraları korumakla görevli güvenlik güçlerinden de kolaylık görmeleri ve yüz bulmalarıdır.'' Eğer Kültür Bakanlığı da bu yapıya özel bir görev vermediyse, bu cemaat ve dernek mensupları kültür varlıklarının da çocukların da etrafından derhal uzaklaştırılmalıdır dedi. Yani Menzil cemaati mensupları Beşir Derneği üniforması ile istediği yere, tarihi yapılara ellerini kollarını sallayarak giriyordu ve buna göz yumuluyordu. Tüm bunların karşısında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne yaptı dersiniz? Menzile madalya taktı. Depremden kısa süre sonra 25 Nisan 2023 tarihinde Ankara Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası tevcih töreni düzenlendi. Törende Menzil cemaatine bağlı Beşir Derneği'ne ödül verildi. Beşir Derneği'nin Genel Başkanı Fatih Sarıyer sosyal medya hesabından Beşir Derneği'ne Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası verildiğini açıklayarak şu ifadeleri kullandı. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde arama kurtarma çalışmalarına katılan Beşir Derneği'ne ve diğer STK'lara Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası takdim edildi. Teşekkürler. Erdoğan da ödül töreninde yaptığı konuşmada biliyorsunuz devletimizin 3 farklı kategoride nişan ve madalyası bulunuyor. Kısa süre önce madalyalar ve nişanlar kanununda yaptığımız değişiklik de buna bir tane daha ekleyerek üstün fedakarlık madalyası ve nişanını ihdas ettik. Amacımız depremsel gibi doğal afetler ile salgın hastalıklara karşı mücadelede kahramanlık sergileyenleri bu madalya ve nişanla ödüllendirmektir ifadelerini kullandı. Kızılay ile Menzil kol kola. Sağlık Bakanlığı menzilin kalesi, en güçlü olduğu yer dense de 155 yaşındaki Kızılay'da da en az Sağlık Bakanlığı kadar güçlüler. Bu ilişki o kadar ayan beyan ortada ki, hemen anlatmaya başlayayım. AKP iktidarı 2014 yılında dönemin Kızılay yöneticileriyle bürokratlarının itirazlarına rağmen Türkiye Afet Müdahale Planı'nı, TAMP'yi hazırladı. Bu plan ile afetlerde barınma ihtiyaçlarının karşılanması görevi Kızılay'dan alınarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na AFAD'a verildi. Kızılay'a ise sadece afetlerde beslenme ihtiyacının karşılanması görevi bırakıldı. Kızılay bu görev için beslenme platformu kurdu, tarikat ve cemaatlerle işbirliği yapmaya başladı. Beslenme platformunda Kızılay'ın başkanlığında Menzil Cemaatine bağlı Beşir Derneği, depremzedeler enkaz altından çıkarıldığı esnada tekbir getirmeleriyle gündem olan İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı, İHH, Almanya'da 100 yılın bağış yolsuzluğu olarak görülen yolsuzluk skandalına imza atan Deniz Feneri Derneği yer aldı. Ayrıca platformun kurucu üyeleri arasında Nur Cemaati'nin yazıcılar kolundan olan Hayrat Yardım Derneği ile Gerici İnsan Vakfı ve Diyanet Vakfı da yer alıyor. Kızılay'ın raporlarında beslenme platformunda yer alan dernek ve vakıfların beslenme kapasitesi şu şekilde açıklandı. Beşir Derneği 12.500 kişilik, Diyanet Vakfı 11.000 kişilik, Hayrat Vakfı 1000 kişilik, İHH İnsani Yardım Vakfı 71.600 kişilik. Kızılay Beslenme Platformu'nun yani cemaat ve tarikatlarla işbirliği yapmasının amacını da şöyle açıklıyor. Afet ve acil durumlarda afet zedenin günlük beslenme ihtiyaçlarını karşılamak, afet öncesinde yapacakları asgari standartlar ölçüsünde hazırlık yapmak, sunulan beslenme hizmetinde işbirliğini arttırmak, kurum ve kuruluşların koordinasyonunu sağlamak üzere beslenme platformu afet yönetimi direktörlüğü koordinasyonu oluşturulmuştur. Menzil cemaatinin Kızılay ile bağlantısı bununla da sınırlı değil. Kızılay Yönetim Kurulu 5 Şubat 2018'de Kan Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde ihtiyaç olan NAT tarama, serolojik tarama ve ferritin tarama testi alımı için ihale açılmasını kararlaştırdı. Kızılay yöneticileri bu ihale için iş ortaklığı kuran TeknoHealth ile Tenay Elektronik Medikal Şirketlerini pazarlık için davet etti. Alımın 120 milyon avro bedelle iki şirketten oluşan ortaklıktan yapılması kararlaştırıldı. İhale kapsamında ise 15 milyon NAT testi, 15 milyon serolojik tarama ve 800 bin ferritin testi alınması yönetim kurulu tarafından 20 Mart 2019'da onaylandı. İhaleyi alan iş ortaklığındaki TeknoHealth şirketinin o dönemki sahibi Ferhat Danışman ise Menzil cemaatine mensuptu. Fakat danışmanın şirketin sadece kağıt üzerinde sahibi olduğunu gösteren önemli bir emare vardı. Örneğin Menzil cemaatine ait olduğu bilinen Emsey Hastanesi'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre Ferhat Danışman aynı zamanda bu hastanede mali hizmetler koordinatörü olarak görev yapıyor. Danışmanın daha sonra kapattığı sosyal medya hesabındaki paylaşımları da oldukça ilginçti. Menzil hayranı oldu ve Menzil'e övgüler düzdüğü sosyal medya paylaşımları ile görülüyor. Örneğin danışman, Menzil'de içilen çorba kişinin midesinden 100 yıl çıkmaz ifadelerin yer aldığı bir fotoğraf paylaşmıştı. Bu fotoğrafta kendisi cemaatin diğer mensupları ile Menzil köyünde cemaatin meşhur çorbasını içiyordu. Menzil'in köyündeki külliyeden Güller Diyarı ve İlim İrfan Merkezi olarak da söz eden danışman, Menzil'in yayın organı Semerkant dergisinden alıntılar paylaşmayı da ihmal etmiyordu. Danışman Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dönemin Milli İstihbarat Teşkilatı, MİT Başkanı Hakan Fidan ve dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın 2016 yılında Özbekistan'a yaptığı ziyaret sırasında İmam Buhari Türbesi önünde çektirdikleri fotoğrafı da sırtlarını Semerkand'ın ilim irfan medreselerine dayamışlar ifadeleriyle paylaşmıştı. Menzil ve Kızılay'ın ilişkisi elbette bu devasa ihalelerle sınırlı değil. Cemaat Kızılay'da hızla kadrolaşıyor. Ülke genelinde olduğu gibi Kızılay'dan da iktidar ile araları bozulan Fethullahçılar tasfiye edildi. Ardından 2015 yılında Kızılay yönetimine usulsüz bir şekilde ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteğiyle bir benzilci girdi. Bu isim Kızılay'ın şimdi başkanlık koltuğunda oturan Fatma Meriç Yılmaz. Yılmaz Kızılay'ın paralarının menzile akıtılmasına aracılık edip kurumu müritler için bir istihdam alanına dönüştürüyor. Uzun bir süre Kızılay Genel Başkan Yardımcısı koltuğunda oturarak kurumun ikinci ismi olan Yılmaz'ın menzile verilecek ihaleleri ve menzilin şirketlerinden yapılacak alımları organize ettiği iddia ediliyor. Fatma Meriç Yılmaz, benzilci olduğunu gizlemeyen eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ döneminde bakanlıktaki basamakları üçer beşer atlayarak önemli koltuklara oturdu. Menzilci Recep Akdağ'ın sağ kolu olduğu konuşuldu. Zaten Yılmaz'ın özgeçmişindeki şu ifadelerde bazı şeyleri açıklığa kavuşturacak türden. 2002 ile 2015 yılları arasında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya Laboratuvarı eğitim ve idari sorumluluğu ile laboratuvar koordinatörlüğü görevini yürüttü. 2015 ile 2016 yılları arasında Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, 2016-2017 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Numune Hastanesi'nin laboratuvar koordinatörü iken Sağlık Bakanlığı'nda müsteşar yardımcısı oldu. Yetmedi. 2015 yılında Kızılay yönetimine girdi. Yetmedi. Yine menzilin kalesi olarak bilinen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ne torpille girdi. Şöyle, 3 Haziran 2011 tarihli Akşam Gazetesi'nde noter tasdikli torpil kadrosu başlıklı bir haber yayımlandı. Bu haberde Yıldırım Bayezid Üniversitesi'nde atama skandalı, 33 akademik personel için Ankara Tabip Odası ATO bu kişiler atanacak diye notere başvurdu. 32 kişinin adını noterde belgeledi, 31 isim doğru çıktı. ATO Ankara 5. İdare Mahkemesi'ne dava açtı, ifadeleri yer alıyor. İşte Ankara Tabip Odası'nın kamuoyunun gözü önünde belgelediği bu torpil skandalında yer alan isimlerden biri de Fatma Meriç Yılmaz'dı. Yılmaz Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ne bu şekilde torpille girdi. Yılmaz'ın görevi Kızılay ile mensubu olduğu cemaat yani menzil arasında bir köprü kurmaktı. Bu görevini de layıkıyla yerine getirdi. Menzil cemaatine mensup birçok kişiyi Kızılay'da işe aldırdı. Hatta 6 Şubat'ta deprem felaketinin ardından da fırsat bu fırsat diyerek menzil cemaatine milyonlarca lira kazandırdı. Hem de Kızılay'ı, yani bizim kanımızı malımızı bağışladığımız Kızılay'ı kullanarak yaptı bunu. Kentleri yerle bir eden büyük deprem felaketinin ardından Kızılay Menzil cemaatine bağlı Nakış Gıda isimli şirketten gıda malzemesi yardım kolisi satın aldı. Bu alım için elbette ihale falan düzenlenmedi. Kızılay'ın menzilin şirketine ne kadar ödediği gizlense de ödenen paranın 100 milyonlarca lira olduğu tahmin ediliyor. Kızılay'ın depremden yaklaşık 4 ay sonra sosyal medya hesabından paylaştığı reklam kokan bir videoda Kızılay depolarının üzerinde Nakış Gıda yazan gıda kolileriyle dolu olduğu, kurumun çalışanlarının bu kolileri depolardan Kızılay'ın araçlarına taşıdığı net bir şekilde görünüyordu. Bu videoyu da bir hata olarak görmüyorum. Yardım kuruluşu Kızılay'ı kullanarak menzile ait şirketin reklamını yaptılar. Bu büyük vurgunla ilgili Nakış Gıda'nın yöneticisi Kenan Kasab'ı aradım ama açıklama yapmayacağını söyledi. Ancak ısrarla bazı sorular yönelttim. Kasab, satışı ihalesiz mi yaptınız sorusuna, ortalık yangın yeriyken ne ihalesi diye karşılık verdi. Öte yandan menzilden gıda alımına aracılık ettiği iddia edilen dönemin Kızılay Başkan Yardımcısı Fatma Meriç Yılmaz ile Kızılay Basın Müşavirliği de sorularımı yanıtsız bıraktı. Ayrıca Nakış Gıda firması ofisini menzil cemaatinin İstanbul'daki merkezi olan Tuzla'daki Semerkant Kültür Merkezi'nin içerisinde yer aldığını da belirteyim. Nakış Gıda şirketini biraz incelediğimde de daha vahim şeyler gördüm. Nakış Gıda 1997 yılında Semerkant Gıda ismiyle Davut Karakaş ve Ahmet Aydın tarafından kuruldu. Bu iki isim sadece kağıt üzerinde bu şirketin sahibi tabii. Şirketin asıl sahipleri Menzil'in şeyhleri yani El Hüseyni ailesi. 2010 yılında şirketin adı Nakış Toptan Gıda olarak değiştirildi. Sermayesi 2023 yılında 42 milyon liraya yükseltildi. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 41.